Kitabın adı Aşk Başkadır. Hikayeler yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. 11. ayrım, sayfa 115. Mutluluk. Işıkların yanma vaktinden önceki çay saatiydi. Villanın büyük terası, batmakta olan güneşin pembeye boyadığı denize uzanıyordu. Görünen her şey sanki altın tozuna bulanmış, ayna gibi dümdüz ve kırışıksızdı. Akdeniz, yüzeyi pırıl pırıl bir maden levhanın görüntüsünü almıştı. Sağda dağ dorukları morla kırmızı arası bir zemin üzerinde inişli çıkışlı kara bir leke gibi duruyordu. Aşktan konuşuluyor. Bu, insan kadar eski konu çevresinde defalarca söylenenler tekrarlanıyor, grup vaktinin yaydığı melankoli ruhları tatlı bir huzurla dolduruyordu. Aşk sözcüğü, kimi bir erkeğin dolgun sesini, kimi kadın dudakları arasından dökülen fısıltıyla bir kuş gibi küçük salonda çırpınıyor, havasında bir ruh gibi dolaşıyordu. Aşk yıllar yılı sürer mi? Bazıları evet diyordu buna, bir kısmı da hayır diye diretiyordu. Çelişkiler örneklerle güçlendiriliyor, herkesin anıları tazeleniyor, bazıları dudaklarının ucuna geleni söylememek için güçlük çekiyordu. Sonundakiler en içten, en esrarlı duygularını titreştiren bu konu sürdükçe farkına varmadan kızışıyorlardı. İçlerinden biri heyecanla bağırdı. Bu ne? Şuraya bakın! Ufukta gri renkli, dev gibi bir kitle belirmiş, kadınlar kalkıp şaşkın bakışlarla bu beklenmeyen görüntüyü seyre koyulmuşlardı. Bir erkek açıkladı. Bu Korsika adasıdır. Uzakları örten rutubet kaybolur, hava tam bir berraklığa kavuşursa, olağanüstü atmosfer şartları altında Korsika'yı yılda 2 ya da 3 defa buradan görmek mümkün olur. Adadaki dağların dorukları seçiliyor, neredeyse üzerlerindeki karlar fark ediliyordu. Denizin üstünde birden doğuveren bu beklenmeyen olay herkeste ürkütücü bir etki bırakmıştı. Yüzleri, bilinmeyen uzak bir okyanusta karayı seçen denizcilerin yüzünde görünen anlamı yansıtıyordu. O ana kadar hiç konuşmayan yaşlı bir adam sessizliği bozdu. Şu karşımızda beliren adaya ait bir anım, sanıyorum ki tartıştığınız konuya bir ışık tutacaktır. Orada vaktiyle inanılmaz bir aşk hikayesi dinledim. Adeta bu aşkı yaşadım. İsterseniz anlatayım. Hepsi de bu teklifi desteklediler. Adam anlatmaya başladı. 5 yılı önce Korsika'ya bir gezi yapmıştım. Bu yabani toprak parçası, bazen Fransa kıyılarından görülebilen bu vahşi ada aslında hemen hepimiz için Amerika kadar uzak ve bilinmez bir yerdir. Derin ve dar vadilerle ayrılıp birbirine karışık bir şekilde ve düzensizce yaslanmış dağlar, üzerlerinden çağıllar akan, çalılarla, kestane ve çam ağaçlarıyla örtülü granit kitleleri. Ne ziraat, ne endüstri, ne sanat, ne zanaat. Hayatta zevk katan zarif ve güzel hiçbir şeye ne biçimlendirilmiş bir tahta parçasını, ne oyulmuş bir taşa rastlayabilirsiniz. Bu çetin ülkede güzelliğe ve sanata karşı tam bir umursamazlık hüküm sürer. Beri yanda da sarayları üstün merimlerle süslü, her köşesi insan dehasının yüceliğini gösteren mermer, tahta, bronz, demir ve türlü taşlarla dolu, günlük hayatta tanrısal bir anlam, zarafet ve güzellik katan bin bir örnekle bezenmiş, yaratıcı insan ruhunun gücünü, kudret ve zaferini haykıran o pek sevdiğimiz İtalya. Karşı karşıya var olan bu iki toprak parçasından bir tanesi, yaratıldığı günlerden bu yana el değmemiş gibi duran Korsika'dır. İnsan bu yabani ülkede her olaya karşı tam bir boşveriyle yaşar, perişan evlerde oturur, kupkuru varlığı uğruna soyu sopuyla didişir durur. Hepsi barbarlar gibi kabadır, kincidir, kan içicidir ve bilinçsiz bir konukseverlikle cesaret ve bağlılığa sahiptir. Evine sığınmış hemen her insana dostluk için değil, konukseverliğini göstermek için açar kapısını. Adayı bir ay boyunca dünyanın bitimindeymişim gibi garip bir duyguyla gezdim. Ne bir hana ne bir aşevine rastladım. Ne doğru dürüst bir yol buldum. Dağlar üzerinden geçen, bir yanı uçurum katır yolları, özellikle geceleri kayalık boğazlarda akan derenin ürpertici çağıltısı ve küçük köyler. Evlerden birinin kapısını çalar, gece kalacağınızı söyler, bir masaya çöker, alçak bir dam altında uyur, ertesi sabah sizi köyün bitimine kadar uğurlayan ev sahibinin elini sıkıp ayrılırsınız. Bir gün 10 saatlik yürüyüşten sonra denize pek uzak olmayan vadide tek başına bir kulübe gördüm. Vadi, üzerleri büyük ağaçlarla kaplı kayalık sırtlar arasına sıkışmış, karanlık ve gamlı bir boğazdı. Kulübeyi iki asma sarmıştı. Ufak bir bahçesi, bu yoksul ülke için serbest sayılabilecek 3-4 kestane ağacı vardı. Çok temiz olduğu belli olan yaşlı bir kadın karşıladı beni. Kulübe önündeki hasır koltukta oturan bir adam da selamlamak için kalkmak istedi, tek kelime söylemeden yeniden çöktü. "Hoş görün," dedi kadın. "Sağırdır, 81 yaşında." Ancak Fransa'da duyulabilen temiz bir dille konuşuyordu. Şaşırmıştım, sordum. "Korsikalı mısınız?" "Hayır, Fransa'dan. Ama 50 yıldır burada yaşıyoruz." 50 yıl boyunca şehirlerden, insanlardan uzak bu çukurda yaşamanın düşüncesi bile derin sıkıntı vermişti bana. Tam bu sırada yaşlı bir çoban göründü, masaya oturup bizimle yemek yemeye koyuldu. Yemeğimiz patates, lahana ve domuz yağından yapılmış ağır bir çorbaydı. Sofradan kalkınca evin önünde oturdum. Yabancı bir iklimde akşamın başlamasıyla çöken derin bir üzgünlük doldurmuştu içimi. İnsan böyle anlarda varlığını saran dehşet verici zavallılığı daha iyi hisseder, çevresini saran yalnızlığı, kalbin bırakılmışlığını daha derinden duyar, geçmişinin aldatıcı da olsa rüyalarla tekrarını diler. İhtiyar kadın ne kadar örtülürse örtülsün, ruhuna yeniden canlılık ve heyecan veren merak duygusunu yenememiş olacak ki yanıma yaklaştı. "Fransa'dan mı geliyorsunuz?" "Evet, zevkim için geziyorum." "Paris'te misiniz?" "Hayır, Nancy'liyim." Bu sözümün onu heyecanlandırdığını anlamış ama bu heyecanın üzerinde durmaz gibi görünmeyi ye tutmuştum. Titrek bir sesle sordu. "Nancy'den mi geliyorsunuz?" Bu sırada adam görünmüş, ilerlemeden olduğu yerde durmuştu. "Zararı yoktur, hiçbir şey duymaz. Nancy'de tanıdıklarınız var mı?" "Bütün şehri tanırım diyebilirim." "Saint Alice ailesini de mi?" "Hem de çok iyi bilirim. Babamın dostlarıydılar." "Adınız nedir?" Söyledim. Bir süre kıpırdamadan baktı, sonra anıların etkisiyle ağırlaşmış tok bir sesle devam etti. "Evet, gayet iyi hatırlıyorum. Biri ise Mare, ne oldu?" "Hepsi öldüler." "Ah, demek öyle. Sirmont oynesini de biliyor musunuz?" "Evet, en gençleri general olmuştu." Kalbinin derinliklerine örtüp sakladı ama sonra garip bir duygunun baskısıyla açıklamaya karar verdiği adların söylenişi onu titretmiş, ruhunda derin bir karışıklık yaratmıştı. "Evet, Henry de Sirmont, kardeşimdi." Hayret ve şaşkınlıkla baka kalmış, sonra birden hatırlamıştım. Martine Susan de Sirmont adlı genç, güzel ve varlıklı bir kızın başında babasının bulunduğu süvari alayından bir as subayla kaçışı büyük heyecan uyandırmış, bütün Noryan çevresinde derin yankılar yapmıştı. Bir albayın kızını kaçıran bu asker, mavi süvari üniforması içinde gerçekten çok yakışıklı bir köy delikanlısıydı. Kız onu bir geçit resminde görüp sevmiş olacaktı. Ama birbirleriyle nasıl konuşmuş, buluşup anlaşmışlardı. Kız ona sevgisini nasıl ulaştırabilmişti? Hikayenin bu yanı hiçbir zaman açıklanamamış, aralarındaki ilişkinin sürüp gittiği sıralarda da en ufak kuşku uyandıracak bir hareket sezilmemişti. Asker hizmet süresi dolunca bir gece kızla birlikte kayboldu. Bunun üzerine büyük bir arama tarama başlamış ama en ufak bir iz bile bulunamamıştı. Sonuç alınamayınca öldüklerine karar verilmişti. Ve şimdi ben onlara bu karanlık boğaza rastlamıştım. Hatırlıyorum, siz Susan de Sirmont olacaksınız. Başıyla onayladı, gözlerinden yaşlar boşanırken kulübe önünde hareketsiz oturmakta olan ihtiyarı işaret etti. Ve işte o. İhtiyara bakışlarından onu hala sevmekte olduğunu hemen anladım. Peki, mutluluğu bulabildiniz mi? Yürekten geldiği kuşkusuz bir sesle karşıladı bu sorumu. Evet, hem de nasıl. Beni çok mutlu yaşattı. Hiçbir zaman pişman değilim. Aşkın gücünü böylesine duyabilen bir kadını seyre daldım. Bu zengin, güzel ve eğitilmiş kız bir köylüyü izlemiş, kendisi de köylülüğü kabul etmiş, hiçbir lüksü, rahatlığı ve inceliği olmayan bir hayatı benimsemiş, çok ilkel bir düzene katlanmıştı ve adamı hala seviyordu. Patiska başörtülü, keten eteklikli, kaba saba bir köy kadınıydı şimdi. Hasır iskemlesini alıp tahta bir masaya oturuyor, yalın bir tabakta patates lahana yiyor, domuz yağından yapılmış çorbasını içiyor, geceleri yine hasır bir yatakta uyuyordu. Kocasından başka hiçbir şey ilgilendirmemişti onu. Ne parlak mücevherler, ne ipekli elbiseler, ne zarafet, ne halı döşeli odaların güzel kokulu havası, ne kuş tüyü yatakların yumuşaklığı. Hayat yalnızca kocasıydı onun için. Onun yanında olduğu zaman artık başka bir şey istemiyordu. Büyüdüğü çevreyi, sevdiği insanları genç yaşta bırakmıştı. Onunla bu vahşi vadiye gelmiş, düşündüklerini, rüyalarını, beklediklerini hep onda bulmuştu. Ve o da onun hayatını mutlulukla doldurmuştu. Bütün gece karısının yanındaki yatakta uyuyan ihtiyar askerin yorgun soluk seslerini duydukça bu benzeri çok az görülen serüvene ve pek az kişiye kısmet olan büyük mutluluğu düşündüm. Güneş doğarken yaşlı çiftin ellerini içtenlikle sıkıp yola koyuldum. Hikayeyi anlatan adam susmuştu. Bir kadın konuştu. Kendisini çok ucuz bir ideale feda etmiş. Herhalde hayattan istediği şeyler çok az, çok sınırlıydı. Eminim biraz da aptaldı. Bir başka kadın düşünceli bir tavırla ekledi. Ne zararı var, mutluydu ya. Ufukta kara bir gölge gibi duran Korsika adası, kıyılarına sığınmış sevgilerin öyküsünün bitmesini bekliyormuş gibi denizin karanlıklarına gömülerek kaybolup gitmişti. 11. ayrımın sonu sayfa 121, devamı 12. ayrımda.